Merhabalar sevgili dinleyenler, Pop Kültür'ün 24. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir bölüm hazırladık. Line-up'ımız son dakikaya kadar belli değildi. Sahneyi terk eden Kontkar gibi birileri geldi, birileri gitti ama sonunda Erdoğan ve Barbaros'la beraber 24. bölümü çekiyoruz. Güzel bir akışımız olacak ama önce arkadaşlarıma hoş geldin demek istiyorum. Barbaros'cum hoş geldin.
Hoş bulduk kardeşim. Özledik gerçekten. Ufak bir aramız oldu. Tekrardan geri geldik. Buradan olmayanlara selam olsun. Erdoğan'cım sen nasılsın?
İyiyim ben de abi. Biraz kıç ağrısı, biraz baş ağrısı vardı ama yine buradayız. Öyle küçük bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Bu güzel yayında yorumlarımıza renk katmak için yine buradayız.
Öyle vallahi, tekrar teşekkür ediyorum ikinize. Türkiye'de gecenin geç saatleri olmasına rağmen beraberiz yine. Çok güzel de konularımız var. Özellikle işbirliği kapsamında bol bol konuşacak içerik birikti. Biz de hiç ara vermeden oraya doğru dalacağız. Ya ben sadece şöyle bir sıkıntı yaşadım bu hafta içi. Nereden bulaştıysam bir tane yanlışlıkla Jahre'nin bir postu gibi bir şeylerine girdim. Time'ım öyle bir bozuldu ki bütün futbol time'ı gitti. Yerine saçma bir internet yayıncısı dramalarından oluşan bir time kapsadı beni. O yüzden biraz sizden de burada desteğinizi rica edeceğim. Çünkü gerçekten berbat bir Twitter time'ım var son 2-3 gündür. Diyerek hemen girişi Galatasaray'la yapmak istiyorum Erdoğan'cığım, sana sözü vererek. Malum hafta sonu yine Galatasaray'a yakışır bir mucize. Berkante mucizesi yaşadık. Maçı izlerken neler hissettim biraz senden duymak isterim.
Yine Galatasaray'ımız bu sezon toplamda bir 4-5 maç Galatasaray balıyla mücadele edilemez adlı kitabı okuttu herkese. Bu maçta onlardan biriydi. Maç yani iki kere gitti. Ona rağmen son saniyede inanılmaz bir golle 3 puanı aldı Galatasaray. Açıkçası ben izlerken strese yenik düşüp Berkan'ın golden 30 saniye önce açtığı ortada sinir harbi yaşayıp işte arkadaşım Yüksel'i aradım. Bu Berkan'ı biz bu yüzden mi oyuna aldık? Herkes orta açabilir. Sen niye orta açıyorsun diye söylenirken Berkan'ın attığı golle Berkante diye bağırırken yakaladım kendimi. Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler biraz eleştirildi maçtan sonra. Hani oyunu tutmak için yaptığıyla alakalı. Ama sonunda soktuğu oyuncu gol attığı için yine hocam bir şekilde haklı çıktı sonunda. Yani trajik oldu mu? Trajik oldu Fenerbahçeli arkadaşlar için. Özellikle bu tepki videolarını seviyorum ben de. Hani biraz üzülüyorum arkadaşlar adına ama yalan yok, içten içe de gülerek izliyorum. Genç kardeşlerimizin bu heyecanının sonunda hep bir hüsranla biten hikayelerini. Galatasaray artık son iki maç 6 puan. Yani çok mucizeye kaldı Fenerbahçe'nin işi. Ve bu pazar stadyumda olacağız. 50 bin kişiden biri olacağım ben de inşallah. Yani herhalde Burak'ı alacağız diye tahmin ediyorum. 24. bölümümüzde Galatasaray'ın 24. şampiyonluğuna ithafen olduğunu düşünüyorum. Denk getirdiğini düşünüyorum. Senin sene başından planladığını falan. Bu da Fenerbahçeli arkadaşlar da buradan şunu demek istiyorum. Ne güzel abi. Dün direkt Aziz Yıldırım aday olacağım dedi. Hemen kara bulutlar dağıldı. Her şey unutuldu. Tekrar sil baştan. Ağustos'ta bu sefer karşınızda İsmail Yok'la başlayan tweetler gelmeye şimdiden başladı. Açıkçası heyecanlıyım önümüzdeki sene içinde.
Öyle vallahi, Aziz Yıldırım konusuna da geleceğiz birazdan. Ama ben de bahsettiğin şeyi söylemek istiyorum. Ek yapmak istiyorum daha doğrusu. Bayağı bir geyiği de döndü. Hani cennette 14 numara Schneider, 12 numara Drogba formalı melekler Galatasaray'ı korumaya devam ediyor diyebiliriz muhakkak ki. Barbaros'cum sen nasıl buldun Galatasaray'ın performansını? Özellikle şimdi artık sen son birkaç haftadır bizim tarafa doğru geldin, suyun bizim tarafına doğru. Ama yine izlerken bir kara bir gol attı, kafa kafaya giden bir maç, bir heyecan yaşamışsındır sen de.
Kesinlikle çok keyifliydi. Yani spektatör olarak izlemek zaten Galatasaray'ı iyi oyun olunca çok keyifli. Kötü oyun olunca da sizle dalga geçmelik malzeme verdiği için çok keyifleniyorum. Barış Alper Yılmaz ve Mertens ikilisi zaten maçı kopartan, bu Barış Alper Yılmaz'ın hayvanlığı, O enerjisi, mücadelesi gerçekten bazen belirli noktalar geliyor abi, adam top değil adama artık yükleniyor. Yani hakikaten öyle bir azmanlık var üzerinde. Mertens'in zaten hem yani ilk goldeki asisti inanılmaz güzel. Çok direkt kafaya. Diğerinde de Barış Alper Yılmaz'ın zaten inanılmaz bir mücadelesi. Sonrasında da Mertens'in dokunuşu doğru yerde, doğru zamanda.
O vuruşu herkes yapamaz bu arada. Mertens'in vurduğu şut çok aşırı temiz bir şuttu yani. Hani gelişine sağ ayağının dışıyla onu bırakmak gerçekten bence büyük meziyetti. Ben de hemen buradan lafı şöyle alayım. Abi Apokerim, Marcao, Türkiye Kupası elendiği, Galatasaray'ın elendiği maça beraber izledik. Abdülkerim'i cebinde gezdirdi yani Marcao. Bu maç yine Apo ile başladı hoca. Bence hocanın en eleştirilecek noktası burasıydı. Belki radikal olacaktı Davinson'la başlamak. Ama sonuca bakarsak Davinson'la başlaması kesin gerekiyormuş. Çünkü Apo ikinci golde direkt yani bali bali oynadı yani. Bali bali gibi bir şey yaptı. Küçük çocuk hareketi gibi bir şey yaptı. Ya orada nasıl zıpladı oraya anlamadım ben yani.
Evet ya, bayağı bir zayıf kaldık savunma anlamında. Muhtemelen ya Karagümrük'ün oyun planından mıdır bilmiyorum ama sonuçta çoğu takım Galatasaray'a karşı bekleyip geçiş yapmayı deniyor. Bu sefer gerçekten Abdülkerim belki de hani ilk bu bomba saldığı Galatasaray maçı, geri pas atıp hata yaptığı maçtan sonraki en kötü maçlarından birini oynadı. Ama Marcao da cidden hani bir Barış Alper Marcao pozisyonu olsa da bir izlesek izlenimi verdi. Enteresan
Birçok
bir şey oldu.
pozisyonda bu arada ufak sözünü kesiyorum. Hava toplarında vesaire dedi. Zaten Nelson'la yani eşleşip Nelson bayağı müdahalelerde bulundu. Orta sahaya yakın noktalarda. Ama Abdülkerim'in hata yaptığını düşündüğünüz golde de yani adam harbi çok cüsseli bir oyuncu olduğu için hiç beklemiyorsun o kıvraklığı. Çok kıvrak hareketlerle bir anda adam eksiltebiliyor. Yoksa çok da Marcao'nun adam eksilttiği işte ne bileyim ceza sahası dışında vesaire pozisyon bulduğunda oralarda ekstra bir şeyler yaptı olmadı aslında, ama işte golü atıp noktayı koydu, güzel de bir bitirici vuruş.
Yani zaten bence çok iyi bir oyuncu değil. Yani fizik kalitesi okey. Ama mesela bir Onuachu'yu falan düşününce Onuachu çok daha kaliteli. Yani daha uzun, daha atletik işler yapıyor. Ya Marcao biraz bence bizim stoperlerin, özellikle işte Nelson dedin. Ya böyle biraz daha hani nasıl diyeyim, geriye alarak rakibi hani kucağına alarak savunur. Ama bu adamı kucağına alınca adam senin iki katın zaten, bir şekilde topu indiriyor falan. Davinson hamlesi bence de ya daha erken gelebilirdi. Ama tabii Okan Buruk da oyuncularının muhtemelen gururunu böyle kıracak, 45'te çıkarayım gibi bir hareket yapmak istemedi diye düşünüyorum.
Bir de bu maçta bence bu maç özelinde Karagümrük'ün kaçırdığı gol yok. Yani Muslera'nı kurtardı ilk defa bir maçta bir pozisyon olmadı gibi bir şey oldu maçta. Yani iki tane köşeye şut, iki tane gol. Onun dışında da aslında Karagümrük çok böyle planların hepsini bence yerine getirebildi yani. Geçiş hücumu oynadılar. Zaten yediğimiz ilk gol hani herhalde Okan Buruk'la İrfan Hoca'nın bence yedikleri 2 yıllık Galatasaray kariyerlerindeki en kötü iki yani en kötü golü yediler. Çünkü Kaan Ayhan golün replay'inde falan izledim. Kaan Ayhan bayağı sol kanada gidiyor yani. Hani arkası o kadar boş kalıyor ki acayip bir orada bir nasıl diyeyim noob hatası yapıyorlar yani preste. Çok kötü bir gol yedik. Onun dışında ben yani iyi olarak bulduğumda Barış Alper Mertens vardı. Icardi hiç yoktu. Icardi yani bir tane kafa vurdu Apokerim'in ortasında. Onun dışında Ziyech de mesela bu sefer çerçeveyi bulamadı. Bir sağ ayağıyla, bir sol ayağıyla. Aslında hani bakınca Galatasaray yine pozisyon buldu. Yine maçı daha erken de koparabilirdi. Ama hani Tanrı dediğin gibi galiba 14 numara Snyder formasını giyip bu maçı böyle olmasını istedi ve Fenerbahçeli arkadaşlara bir trajedi daha yaşattı.
Evet, yani buradan da ufaktan bir araya Fenerbahçe ekleyip ardından derbiye geçelim isterseniz. Yani Fenerbahçe'deki herhalde maçın özeti, maç öncesi İsmail Kartal'ın yaptığı pep talk'tu. Takımı etrafına toplayıp değişik bir gaz konuşması yaptı ki bundan önce de kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olacağını iddia etmişti. Şimdi o konuşmanın ince detayları arasında birazcık niyet okumacılık olabilir ama Fred'le Tadic'in hafif sinsi gülümsemeleri dikkat çekti. Barbaros'cum sana sormak istiyorum. Yani bu İsmail Kartal'ın takımın papazları diye nitelendirebileceğimiz isimlerle son haftalar özellikle sıkıntı yaşadığı iddia ediliyor ki yani yarıştan bir şekilde kopuldukça da bunlar daha çok ayyuka çıkar. Sen nasıl buldun? Dzeko'da bir şey koskopi olmuş
Abi.
arkadan.
Bence zaten hiç planlı bir hareket değil. Tamamen İsmail Hoca'nın artık akıl tutulmasının son raddeleri bu. Çünkü oyuncular falan da hiç beklemiyor. Yani vücut dilinden anlaşılıyor. Tam olarak dediğin gibi Tadiç'le Fred'in hakikaten nereden geldik? Alttan alttan bıyık altı gülümsüyorlar. Bu artık bence Fenerbahçe'nin kaderine yazıldığını, artık her şeyin bittiğinin ispatı bir konuşma olmuş.
Ben burada şöyle bir eleştiri getireceğim abi. Yani tabii ki de hani İsmail Hoca İngilizce bilmeyebilir ya da farklı yabancı dil, akıcı konuşmayabilir. Yani bunlar olabilir şeyler. Ama sen yani takımı toplayıp böyle bir konuşma yapacaksan maçtan 2 saat önce al tercümanı abi bir odaya. De ki ben bunları söylemek istiyorum. Çevir bana desin. Çevirsin adam. Sana da orada bir pratik yaptırsın. Nasıl söyleyeceğinle alakalı Trabzonca. Ezberle. Vurgularını yap. Söyle. Ya sen orada Türkçe konuşup çığırtkanlık yapmanın ne anlamı var? Artı maçta içeride Kayseri. Yani hani ne gazı verdin anlamadım. Yani o gazın Galatasaray Karagümrük maçına nasıl bir etkisi oldu onu anlamadım yani. Bir de burada bir parantez şöyle açmak isterim. İsmail Kartal'ın 6 ay önce denemesi gereken Cicu'yu daha yeni denedi adam ya. Daha yeni denedi yani. İsmail Kartal Fener'de 3 sene falan kalsa herhalde bir doğru karar verme yeteneğini geliştirebilir gibi duruyor. Yani çok geç kaldı hoca bunu yapmakta. Ve Cicu'yu da oynatıp Cicu'nun gol attığı ve çok iyi oynadığı bir maçın ardından Bekao'nun sarı kart cezası olup derbiye Cicu 6 numara başlayamayacak olması gerçeği de açıkçası beni biraz sevindirdi.
Yani evet ya, bu işleri Sivas maçından önce yapacaktı. Konya maçından önce yapacaktı. Yani iş işten bu kadar geçtikten sonra istersen orada kraliyet aksanıyla bir şeyler anlat. Yani olay bence de İngilizce konuşup konuşmaması değil. Yapılan hareketin pek bir olaya yansımayacak olması bence. İşte bu da kendini kanıtlama psikolojisi, kendini orada görmeme psikolojisinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama tabii maçı kazandılar. Ne olursa olsun matematiksel olarak derbi maçına getirdiler durumu. Tabii bu Galatasaray için avantaj mıdır? Bence büyük avantajdır. Rakibini yenerek şampiyonluğunu ilan etmek. Üstüne bir de işte konuşulan Süper Kupa'nın stada getirilebilir olması. Hani lig şampiyonluğu galiba getirilmiyormuş artık. Yeni değişiklik midir nedir? O eskiden sanki ihtimal olduğunda getiriyorlardı stada diye hatırlıyorum ama en azından bir Süper Kupa töreni, ufak bir şampiyonluk kutlaması olabilecek Galatasaray için. Ki beraberlik durumunda bile alacak olması büyük bir psikolojik avantaj deyip ufaktan derbi kısmına geçelim. Önce bir size tabii tahminlerinizi soracağım. İki takımın psikolojisine baktığımızda ne olur? Bir yandan da merakla beklenen bir hakem ataması durumu var. Arda kardeşlerin ismi çokça geçiyor ve bu hani Galatasaray cephesinde bayağı bir eleştiriyle karşılandı. Hatta ben çok fazla görüyorum internette. Hani Günay Güvenç yerine Erce kardeşleri alalım. 5 yıllık inanılmaz bir yatırım olur. En azından Arda kardeşler bir daha maçımıza atanamaz diye. Gerçekten düşünülesi bir hamle. Neler düşünüyorsunuz Erdoğan? Senle başlayalım.
Ya Arda kardeşler ben de çok yani uzak olduğum bir hakem. Galatasaray maçını açıkçası istemem çünkü ya öncesine baktığında Galatasaray'a zarar verdiği pozisyonları var. Fenerbahçe o kadar spesifik yok ama ben hani hakemi bir kenara bırakıp ben orada Halil Umut Meler'i bu arada vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Halil Umut Meler'in en azından hani yaşadıklarıyla ve geçirdikleriyle bu tarz bir maçı daha iyi kaldırabileceğini düşünüyorum. Önemli olan VAR'daki hakem yine yabancı bir hakem olacak. Herkes yine VAR'a güvenecek herhalde. Öyle duruyor. Ben maçla ilgili de şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ya İsmail Kartal'ın şey çıkacağını düşünüyorum. Bekao'nun cezalı olmasından kaynaklı. Orada yani çok garip bir şey yapacak gibi duruyor. Yani Cicu'yu illa 6 oynatacağım diye sanırım stoper hattında bir saçma sapan bir tercihte bulunabilir gibi geliyor bana. Yani Serdar'ı oynatacak, şeyi oynatacak pardon, Çağlar'ı oynatacak, yanında kimi oynatacak?
İşte Osterwold'e sol stoper koyup Ferdi'yi sola çekip sağ Mert Müldür'le gidebilir. Eğer Mert Müldür'ün bir sıkıntısı yoksa, ama yine riskli bir tercih.
Osayi de oynayabilir. O da son maç kadrodaydı, gerçi oyuna girmedi ama işte dediğin gibi Osayi, Ferdi, Osterwolde, Bekao, ay şey Çağlar önlerinde Ciku yapabilir. Çünkü Mert Hakan'ın olmaz orta saha.
Evet ya, bir de şöyle bir riski var. Ya yani risk değil de artık bu, hani Fenerbahçe'nin mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maç. CQ'yu 6 numaraya koymak ne demek? Ben önce savunma emniyetini alacağım demek. Ne olursa olsun böyle. Ve bence böyle bir şeyle çıkacak hani. İlk hedef kazanmak olmayacak. İlk hedef gol yememek olacak. İkinci hedef de kazayla kazanırsak olacak bence Fenerbahçe'nin stratejisi. Eldeki malzemeden, çünkü İsmail Kartal'ın bir şey sunma ihtimalini çok düşük görüyorum ben orada. O açıdan enteresan olacak bence de, ama Galatasaray tarafından baktığımızda da gerçekten belki o geçen sene işte 3-0 yenildi, şampiyonluk garantilendikten sonraki maç bambaşka bir şey olacak bence bu maç. Yani o maç 3-0 yenen takımın bu maç bu seneki oyun psikolojisiyle neler yapabileceğini çok merak ediyorum.
Ben bu arada Fenerbahçeli arkadaşlarıma 2 gündür şöyle söylüyorum. Ali Koç'un gerçekten kaybetmesini ve gitmesini istiyorsanız bizim size pazar günü altı atmamız lazım diyorum. Bence en sağlıklı bu. Yani gerçekten bu 6 yıllık rezilliğin gitmesi için Galatasaray'dan altı yiyip tam bir revolution, tam bir beyaz sayfa gibi bir şey yaşamaları lazım. Ya da canım benim öyle istiyor yani.
Peki buradan ufak bağlayayım ben de. Aziz Yıldırım'ın gelme ihtimali, bilmiyorum artık. Orada çeşitli spekülasyonlar var. GFB'ye 5.000 tane Suriyeli gibi üye yaptığı falan filan, ona dair Ali Koç'un. Ama abi gerçekten artık Türkiye'nin işte bu Şenol Güneşlerden, Aziz Yıldırımlardan, Fatih Terim'den bir şekilde kurtulduk. Onu Yunan'a kitledik. Tam Twitter şakası gibi oldu. Ama bu şekilde ilerlememesi lazım. Orada bilmiyorum, Aziz Yıldırım'ın işte AKP ile arka tarafta bir şeyler çevirdiğine dair de söylentiler var. Biraz oraya bağlayalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben artık bu düzenin değişmesi gerektiğine inananlardanım.
Ben açıkçası şöyle bir haber gördüm. O Fenerbahçeli hesaplarda Yağız Sabuncuoğlu da yazmış. Fenerbahçe'nin 2018'de Ali Koç'un seçildiği, Aziz Yıldırım'a karşı kazandığı seçimde 25 bin üye oy kullanabilecekken bu seçimde 46 bin üye. Yani 21 bin üye sayısında artış var Ali Koç döneminde. Şimdi bu 21 bin üyeyi Ali Koç üye yaptığı için yani %51 oranında Ali Koç'a atacaklar gibi duruyor yani, öyle bir niyet okuma yapıyorum. Ama eğer böyle bir aritmatik bir sapma olmazsa, yani Ali Koç'un bir döşediği bir dinamit yoksa hikayede, ben Fenerbahçe taraftarının, camiası Aziz Yıldırım'a gerçekten ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin fabrika ayarları fena kaçtı. Yani fena fena kaçtı bence. Aziz gelecek, 3 sene kalacağım diyecek açıklamasında, ben öyle istiyorum yani. 3 sene sonra gideceğim. O seçime de en az 3 aday istiyorum diye bir çağrı yapıp camiaya kazanması gerektiğini düşünüyorum.
Yani evet, ben de baktığımda görev süresince futbola ya da tamam hadi diğer branşlarda öyle ya da böyle futboldan daha iyi geçmiş olabilir, ama futbola yaptığı katkıdan çok Fenerbahçe'yi kendi menfaatleri doğrultusunda bütün organizmalarını, medyası, sosyal medyasını kendi etrafına örgütlediğini görüyoruz ki Aziz Yıldırım adı çıktığı anda direkt bir mavişim tayfadan karşı bir saldırı başladı. Yani siz bu adamı mı özlediniz? Bu adam bize neler yaptı? Mali olarak takım düzelince mi geri gelecekti? Bizi bu adam borç batağına soktu gibi pompalanmaya başlandı. Bu da Ali Koç'un ne kadar stratejik bir şekilde bütün düzeni kurduğunu gösteriyor aslında, ki bu Erdoğan'ın bahsettiği kongre kısmı çok daha kolay yapılabilecek bir şey belki göstermeden. Çünkü sen o insanlara aday yapıyorsan bir ahde vefa bekleyebilirsin, ya da işte Acun Ilıcalı vesaire gibi çok önemli Fenerbahçe figürlerin adı geçiyor. Yani bu tarz isimlerin de adı boşuna geçmiyor. Belki Ali Koç garantilemek için gerçekten böyle iddialı bir hamle de yapacak. Ama ben de tam tersi taraftayım. Bence de Aziz Yıldırım gibi bir figüre gerçekten artık Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Takımı bir şu rüyadan uyandırması için, ama zaten iki dönemden fazla başkanlık yapabileceğini de sanmıyorum. O kadar fiziksel olarak, mental olarak da yani kendinde değildir. Bir 6 sene geçti sonuçta, ki önceden bile yaşlıydı artık Aziz Yıldırım. Benim fikrim böyle açıkçası.
Ben bir de burada potansiyel şöyle bir risk görüyorum abi. Hepimiz gördük. Ben mesela 2 gündür Fenerbahçeli arkadaşlar şey diyorum işte, o Aziz Yıldırım aday oldu, hadi inşallah falan diyorum böyle, hani iyi niyetlerimi sunuyorum. Diyor ki bana arkadaşlarım, niye diyor Galatasaraylı olarak Ali Koç'u desteklemiyorsun da Aziz Yıldırım'ı istiyorsun falan. Dedim oğlum, Ali Koç öyle bir şekilde rekabetimize zarar verdi ki ne sizle keyifle dalga geçebiliyorum, ne maça çıkabiliyoruz. Maç oynayamıyoruz ki rekabetimiz olsun. Adam bildiğin mızmız zengin çocuğu gibi yani. Ben oynamayacağım diyor ve maça çıkmıyor falan. Trabzon'da kavga olmuş, Galatasaray maça çıkmıyor. Ne alaka yani? Hani elma ile elma, armutla armut olması lazım. Ben oradan dolayı Ali Koç'a açıkçası hani futbolun ruhuna aykırı davrandığı için çok aşırı antipatik buluyorum. Ve ben Fenerbahçe'nin en büyük potansiyel beklediğim şey de şu: Galatasaray'a karşı bu kadar hırçın olan Ali Koç'un yani kaybetme hissini bir şekilde olgunca karşılayamayan Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı olası bir mağlubiyetten sonra Fenerbahçe'yi 6 yıldır kurduğu bütün bu ekonomik sponsorlar, işte işbirlikleri, bunların hepsinin bir anda tam ters bir şekilde Fenerbahçe'ye düşmanca yaklaşabileceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'yi maddi olarak da çok zorlayabilecek bir boyutta olduğunu düşünüyorum. Yani hani millet şey yazmış, Aziz Yıldırım demiş 100 milyon euro transfer bütçesiyle geliyoruz. Açtım dinledim, yok öyle bir şey demiyor adam, öyle bir şey yani. O biraz üfürmasyon yani. Hani herkes diyor yok Ferit Şahenk varmış, yok işte Yahya Ülker varmış falan. Ya ben o kadar büyük paralar verebileceklerine inanmıyorum.
Birazcık orada spekülasyonlar sürecek gibi, ben seçim gününe kadar belki sürecek. Barbaros, sana da şey sormak istiyorum. Aziz Yıldırım Jose Mourinho ile geldi masaya. İddialı bir hamle. Hazır sizde mevcutta teknik direktör arayan bir Beşiktaş camiası olarak olası bir Mourinho gelişini Türkiye'ye nasıl bulursun? Fenerbahçe artık yükselecek çıtada neresi bilmiyorum hani. Okan Buruk'un yaptığından daha yüksek kim ne yapabilir bilmiyorum artık bir sezonda, ama neler düşünüyorsun merak ediyorum.
Yani sonucunun ne olacağını bilmiyorum ama edit tayfaya inanılmaz fazla malzeme çıkacağına eminim. Gerçekten bakışlarıyla, hal ve hareketleriyle bir Bülent Uygun, yabancı Bülent uygulaması var Jose Mourinho'nun da. O konuda bizim edit tayfanın bayağı bir mesaisini alacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş adına da gerçekten üzülüyorum. Çünkü bir tarafta artık şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan bir Galatasaray ekonomik olarak doygunluğa erişmiş. Ali Koç tarafı olsa da olmasa da, yani olursa zaten maddi açıdan sınırı olmayan bir sene daha gelecek muhtemelen. Aziz Yıldırım tarafında da yenilenmiş bir Fenerbahçe. O yüzden Beşiktaş'ı da zor günlerin beklediğini düşünüyorum.
Mourinho, Aziz Yıldırım birlikteliği şu an konuşulan gündemdeki sıcak konuda da abi, ben açıkçası Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a karşı poker masasında inanılmaz bir oyuna giriş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mourinho ismini kendi açıkladığı için şu an Ali Koç yarın çıkıp şey de diyebilirdi yani, ben yeniden adayım ama Mourinho'yu getiriyorum diyebilirdi. Bunu şu an Aziz Yıldırım ele geçirmiş oldu. Müthiş bir taktik hareket. Hani Ali Koç'un elinde İsmail Kartal'a patladı duruyor şu an yani. Mourinho birlikteliğiyle Fenerbahçe açıkçası bence çok yakışır. Ben daha önce de bunu podcast'leri dinleyen dinleyicilerimize söylemiştim. Fenerbahçe'nin Norveçlilerden 6-7 günün sabahı İsmail Kartal'ı Ali Koç'un odasına çağırıp, hocam sen çok iyisin hoşsun da Fenerbahçe 6 yiyemez, o yüzden ben seni yolluyorum deyip boştaki Mourinho'yu direkt çekmesi gerektiğini söylemiştim. Fenerbahçe biraz geç aksiyon oluyor ya da Ali Koç zaten aksiyon alamıyor da Aziz Yıldırım yine bir şekilde bizim vizyonumuza ulaştı. Ben Mourinho'nun 3 yıllık bir projeyle Aziz Yıldırım'la gerçekten çok başarılı olabileceğine inanıyorum. Olabileceğini düşünüyorum. İnanıyorum demeyeyim de düşünüyorum diyeyim, mantığıma yatıyor. Ve Okan Buruk'un da açıkçası gülerek bu durumu karşıladığını düşünüyorum.
Gerçekten öyle yani, ligin seviyesinin yükselmesi açısından bence de çok önemli. Kurt ne kadar kocasa da hala kurttur bence de. Sadece zaten artık belli bir dönemi Roma'da kötü geçti, ama onun öncesinde yaptıkları da ortada sonuçta. Kim hayır diyebilir ki? Hala bence yaş olarak da kimler kimler görev alıyor yani, hem Türkiye'de hem dünyada. O yüzden bence doğru bir hedef olduğunu düşünüyorum.
Ali Koç'un da şu an seçimi kazanmak için yapabileceği bir hamle var. O da şu: gidip abi Jürgen Klopp'a diyebilir ki hocam bırak ama gel bize. Hani anca o kurtarır gibi şu an yani. Ben
Hocam o kadar da değil hocam. O kadar
Aziz
da değil.
Yıldırım'ın elinden anca öyle geçebilirsin. Adam şu an Flash Royale'le geliyor yani.
Yani Klopp çok abartılı tabii ama demek istediğin noktada anlaşılıyor. Antonio Conte belki olabilir. Onun da adı geçiyor. Yani Ali Koç olsam ben şu an Antonio Conte'nin kapısında yatarım. Ben de onu karşı koz olarak koyarım. Belki ancak öyle dengeleyebilir diye düşünüyorum farkı. Buradan da Barbaros'cum senin içini çok da açmayacak bir konuya geçmek istiyorum. Bir yandan da Beşiktaş'ın teknik direktör adayı uzun süredir konuşuluyor. Ki işte Galatasaray'ın Okan Buruk'la çok başarılı giden 2 sezonu. Şimdi Fenerbahçe'de de muhakkak bir değişim olacak. Eğer Mourinho gibi yüksek kalibre biri gelirse zaten halihazırda çok iyi arayı iyice açmış 2 takım. Kadrolarını da Şampiyonlar Ligi'ne göre dizayn edecekler. Beşiktaş'ın sence hoca adayı kim olmalı? Konuşulan isimler senin az önce fikrini beyan ettiğin üzere Şenol Güneş falan olsa da yine duymak isterim ne düşünüyorsun.
Şenol Güneş son gitmeden önceki galibiyet serilerine bakıldığında Beşiktaş'ın en parlak dönemlerinden birini geçirmişti aslında. Sadece şanssız bir ardı ardına 4-5 haftalar ve taktik anlamdaki işte oyuncu değişikliği anlamında belirli hep vardı bu Şenol Güneş'in. Belirli oyuncuları artık kayırma derecesinde tercih etme. Bunlardan dolayı zaten bir de dobra bir adam. Yönetimde de zaten devamlı bir anlaşamama problemi oluyordu. O şekilde gitti. Yani Sergen Yalçın diğer bir aday ama bu hani bir ara Survivor diyorum bu neydi yeteneksizsinizin jüriliğini yapıp sonrasında geri gelip şampiyon yapması gibi bir değişiklik olabilir. Gözaltı torbalarını aldırdıktan sonra hocam tekrardan bir şovlar yapılabilir ama yani mantıklı olanın hala da ismi açıklanmasa da bu Güney Amerikalı mıydı? Bir hocadan bahsediliyordu. O olabilir. Nuri Şahin bir plan olarak söyleniyor ama Nuri Şahin'in ben geleceğini gerçekten düşünmüyorum. Şu andaki bulunduğu konumdan dolayı. Anca bir sürpriz olup yeni bir hoca adayıyla ilerlenebilir. Mantıklı olanın da bu olduğunu düşünüyorum.
Evet ya özellikle Fernando Santos'un artık ayağının kaymaya başladığı dönem Edin Terzic ismi bile geçmişti zamanında Bilic'in yardımcılığını yaptığı için. Ki sonrasında Edin Terzic şu an Şampiyonlar Ligi finaline yürüdü. Hani bir yandan böyle işte Mourinho veya benzer kalibrede bir Fenerbahçe hocası, Okan Buruklu Galatasaray. Hani bu ikiliyle baş edebilecek bir Beşiktaş hocası bence çok daha iddialı biri olmalı. Hani yerli olarak baktığımızda gerçekten Şenol Güneş olabilir bu. Ama ben bir noktada daha farklı bir yabancı hocaya da gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ki kadronun da neredeyse sil baştan yapılması gerektiği durumda. Erdoğan sen ne düşünüyorsun Beşiktaş'ın hoca adayı hakkında?
Ben açıkçası Hasan Arat'ın getirdiği vizyon ve yani söylemlerine bakılırsa ben şu an Nuri'yi en mantıklı buluyorum. Çünkü en azından Beşiktaş'ın bir 2 yıla ihtiyacı var yani. Hani Beşiktaş taraftarları da buradan hani boşuna hayal satmaya gerek yok. Bence Şenol Güneş gelirse açıkçası sancılı olur. Şenol Güneş dediğin gibi yönetimle de çok iyi anlaşamaz. Yani Hasan Arat bir önceki Ahmet Nur Çebi'yi nasıl Şenol Güneş giderken kendiyle beraber denize attıysa Hasan Arat bu topa girmeyebilir. Bence Nuri'yi burada ön plana koyabilir. Yani gücü yeterse Nuri'yi getirmeye. Bence Nuri'yi getirmek mantıklı olur. Çünkü yani dediğim gibi en az bir 2 yıla ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Öyle hemen seneye direkt sil baştan olmaz. Nuri ne yapar? Avrupa'ya Beşiktaş işte kupadan gidebilirse eğer. Şu an gidemiyor diye biliyorum çünkü. 5. sırada kupayı alıp gidebilirse. Ya da Trabzon gerçi 4. 3. olduğu için yine Beşiktaş'a sarkıyor şey hak. En azından Nuri'nin bir Avrupa'da bir yerlere getirebilme motivasyonu olabilir benim düşünceme göre. Bir de yapılanmaya da ihtiyaç var. O yüzden en mantıklı karar Nuri. Beşiktaş taraftarına da ayrıca bir parantez açmak isterim. Bu Ankaragücü'yle oynanan yarı final müsabakasında içerideki maçta gerçekten hani sanki hiç bunlar yaşanmamış, sanki bu sene hiçbir rezillik çekilmemiş gibi bütün taraftar destek vermesi de ayrıca yani beni çok böyle hani şaşırttı. Bu sene Fenerbahçe taraftarı da aynı şekilde hani yaşanan tüm trajedilere rağmen hala 50 bin kişi destek veriyor olmaları da ayrıca imrendirilecek bir şey. Beşiktaş taraftarına da Allah sabır versin inşallah. Nuri olur bari hani teknik direktörlük anlamında kaliteli bir üçlü izleriz.
Yani evet, orada Barbaros'un bahsettiği Güney Amerikalı ya da Güney Amerika'da çalışmış, artık tam detayı yok. Yağız Sabuncuoğlu'nun ortaya attığı bir iddia var. Bir isim şey olabilir, Marcelo Gallardo olabilir. Ama tabii o da ne kadar gerçekçi. Yani el itti, hatta bu sezonu geçirdi. O kadar parayı bırakıp böyle bir zorluğun, yani zorluğa gelir mi? Çünkü talibi olduğunu düşünüyorum ben çok fazla. Yani bir diğer isim de Abel Ferreira ismi çok fazla geçmiş. Belki o olabilir yani, Güney Amerika'da ya da Brezilya'da çalışıyor, yani oradan Güney Amerika bağlantısı olabilir. Ama ben ne olursa olsun bir yabancı proje hocası artık Beşiktaş'ın cidden 2-3 yılını verip adam edecek birine ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ufak bir son, bu işbirliği kısmını kapatmadan Erdoğan'cığım, sana bir de Galatasaray'da da bir seçim arifesindeyiz aslında. Hani şampiyonluk heyecanı gölgelese de aslında yine çok da gölgelemedi yani. Sıkça gündemde bu konuda. Özellikle bir Florya mevzusu var. Galatasaray'ın önemli asetlerinden biri Florya ve onun nasıl bir maddi güce dönüştürüleceği konusunda özellikle Dursun Özbek ve bir inşaat sektöründe olan iş adamı olarak Erden Timur'un fikir ayrılığına düştüğü çokça yazılıp çiziliyordu. En son Dursun Özbek de artık bunu açıkladı zaten. Yani fikir ayrılığımız var ama gönül ayrılığımız yok diye. Sen nasıl görüyorsun bu durumu? Yani şimdi 2 senelik bir başarı var. 3. sene sırf bu sebeplerden dolayı biraz örselenir mi? Biraz endişe var bizde de sanki.
Ben çok gerginim ya. Yani şampiyonluk bir yana bu iş beni acayip gerdi. Şöyle hani Erden Timur gider, yerden Timur gelir. Çok önemli değil isimler ama yabancı oyuncuların Erden Timur'a olan bağlılığı ve sevgisini hep dile getirmesi. Yani Icardi Jilet yılın sporcusu ödülünü alıyor. Hani ödül konuşmasında Erden Timur'a özel ayrıca teşekkür eden bir konumda şu an Erden Timur. O yüzden ben Erden Timur'un kaybedilmemesi gereken bir değer olduğunu düşünüyorum Galatasaray yönetiminde. Yani Sportif AŞ'de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ama şu an inside bilgilerin hepsi Erden Timur'un olmayacağı yönünde. Yani o da beni açıkçası çok geriyor. Eğer gerçekten Dursun Özbek, hani zamanında herkes bilir, pandemi zamanı falan zabıtalara, bu tomalardaki polislere Dursun Özbek istifa diye bağırtan bir Dursun Özbek bu adam aslında. Yani Mehmet Özbey'i getirip bizi manyak eden bir başkandan bahsediyoruz. Ben eğer Erden Timur bu kadar düşüncelerinde doğru olduğuna inanıyorsa, ben samimiyetimle söylüyorum, yarın çıksın desin ki ben Süheyl Batum'u destekliyorum desin. Herkesi yönünü değiştirsin. Kongrede de eğer böyle bir gücü varsa herkes Süheyl Batum'u seçsin. Yani Dursun Özbek zaten hani yanak okşatmadan beri bir karizması çizilmişti. Bir de burada böyle bir fikir ayrılığına da düştükleri için ben Erden Timur tarafındayım. Ne olursa olsun yani bir şekilde hani bu başarının Okan Buruk'la beraber en büyük mimarı o. Devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ama inşallah Galatasaray bu kaostan çıkar. Yani çok korkuyorum 3. senemizde yine böyle bir kendi ayağımıza sıkacağız diye.
Evet ya, özellikle Florya yapılanmasının buradan etkileneceği de var. Bir yandan Fatih Demirel'i bırakacak görev haberleri çıktı ki, yani son dönemde özellikle Almanya'dan gelen genç oyuncular, keza işte Köln transferi, Kerem Demirbay transferinde aktif rol oynadığını biliyoruz. Yani Erden Tuğur'un girişi bir anda Florya'daki sistemi çökertip bambaşka bir vizyon ve bu vizyonun hani paralel olmayabilme ihtimali çok yüksek 2 yıldır izlediğimiz politikayla. Beni o da açıkçası korkutuyor.
Ben bir ufaktan artık işbirliği tarafından farklı noktalara evirmek istiyorum sohbeti. Biz bu podcast'i çekerken arka tarafta da Manchester City Tottenham maçı oynanmıştı. Orada da 86. dakikada tam işte zamanında Liverpool Chelsea Dembaba'nın attığı gol vari bir ayak kayması ve Heung-min Son'un karşı karşıya 86'da 1-0 iken kaçırdığı bir gol var. Sonrasında da yine bitiricilikle birlikte her ne kadar çok fazla eleştirsek de son zamanlarda bizim kralımız golü atıyor. 2 tane tıklatmış Erling Haaland. Çok eleştirildi ama son noktayı da koydu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Oradan da birazcık şeylere aktaralım. Şampiyonlar Ligi'ne. Mustafa.
Vallahi çok güzel bağladım bence. Zaten genel geçerde biraz da Şampiyonlar Ligi diyecektik. Ben yani şampiyonluk dramasından çok Aston Villa'nın 42 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne garantilemesine çok sevindim bu maçın sonucunda. Ki keza yani seneye Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip takımlar izleyeceğiz. Tarihinde ilk kez gelen bir Girona var. Sonra 15 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen bir Stuttgart Almanya'dan. İtalya'dan
Bologna.
60 yıl sonra Bologna. Yani inanılmaz bir şey olacak bence. Rekabet olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Bir yandan da tabii final netleşti artık. Real Madrid'le Dortmund arasında Wembley'de güzel bir maç izleyeceğiz. Size biraz şeyi sormak istiyorum. Hani izledik hepimiz son eşleşmeyi ve Real Madrid'in yaptığı inanılmazdı. Jose Lu'nun yaptığı iş bence damga vurdu gerçekten bu sene. Hani Şampiyonlar Ligi hikayesini herhalde çıkardı. Siz maçı izlerken neler hissettiniz Erdoğan? Seninle başlayalım.
Ya tabii biraz Real Madrid bu konuyu alıştırdı bizi. Hani daha önce iddia kuponda tutturmuş biri olarak Real Madrid City'yi 88'de dönüp yenmesiyle bu maçta da açıkçası izlerken dedim ki yani yine olacak bence ve ama kim atacak yani? Joselu'nun hiç atabileceğini açıkçası düşünmüyordum yani. İki gol birden atması, offside olmaması, bu arada Bayern Münih'in hakkının hani bana göre ya bir Fenerbahçe bunu yaşasaydı şu an kulüp kapanmıştı yani. Hani artık millet derdi ki illallah derdi bu işten yani. Çünkü hani o Bayern Münih bence son pozisyon hakemin çok büyük bir hatası var. Yani yardımcı hakemin zaten rezil bir hatası var. Ofsaytı kaldırmakta. Orta hakemin düdük çalması yani olabilecek en büyük faildi yani bence. Benim gözümün gördüğü de bu arada ofsayt değildi. En azından yarı otomatik sistem gelmeliydi. Bayern Münih'e de bizi offside'dan attıkları golle yendikleri için Allah'ın adaleti şaşmaz diyorum. Buradan da finalle ilgili de iki kuble söylemem gerekirse benim gönlüm yine Real Madrid'in efsanevi şekilde son 2 dakikaya 2 gol sıkıştırdığı ama maçı da Dortmund'un önde götürdüğü sonunda da Real Madrid'in aldığı bir Şampiyonlar Ligi finali hayal ediyorum. Umarım gollü geçer. Yani en azından böyle bir 3-2 2-2 uzatmalı 3-2 gibi bir şey bekliyorum. Tabii Dortmund'un kazanma ihtimali düşük. Yine de onların da geçen seneki şampiyonluğu son maçta kazanamayarak kaybederek yani son maçı kazansa da şampiyon olacakken berabere kalarak şampiyonluğu veren bir takımın tekrar oradan kalkıp burada final oynaması da gerçekten takdire şayan her şeyi de yapabilirler. Ama bence işin sonunda Real Madrid alacak.
Evet yani özellikle Dortmund'un hani sezonu da çok iyi gitmezken ligde özellikle Leverkusen bu kadar domine etmişken böyle bir başarı sağlamasını kimse beklemiyordu. Büyük bir takdir hak ediyorlar gerçekten. Diğer yandan da Real Madrid şampiyonluk, La Liga şampiyonluğu onun kutlamaları, Don Carlo'nun inanılmaz yine bir babacan tavırları, her futbolcuyla kurduğu ilişki falan çok etkileyici. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bence Real Madrid bu sefer rahat kazanacak diye düşünüyorum. Barbaros, sen ne düşünüyorsun final hakkında?
Ben de çok sürpriz olmayacağını düşünüyorum burada. Daha önceki zamanlarda da işte Manchester City mi olur? Yani bu sezon çok sürpriz yapan bir sezon olmadı. Tabii ki 90 dakika her şey olabilir ama ben de Real Madrid'in çok kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Kaybederse Real Madrid kaybeder. Birazcık da bu kutlamalarla ilgili Camavinga dansı benim de çok hoşuma gitti. Diğer taraftan da daha geçtiğimiz günlerde şeyin gördüğüm sanırım ya Perez'indi ya da Ancelotti'nin şeyi torunları, ikisinde de Arda Turan'ın forması.
Herkese merhabalar. Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.
Arda Güler'in forması var ikisinde de. O da güzel bir detaydı.
Evet.
Arda Güler de şu konuştuğumuz dakikalarda oyuna sonradan girip yine golünü attı. Bu sefer muhteşem sol ayağıyla yapıştırdı. Aşırı seviniyorum çocuğa ve gerçekten bence bizim gözümüzün gördüğü en yetenekli genç Türk oyuncu yani kesinlikle yani bugüne kadar gördüğümüz en yeteneklisi. Herkes tarafından çok seviliyor. Yine aşırı güzel tepkiler, aşırı güzel kutlamalar olmuş. Arkadayız konuşurken baktım biraz. Yani müthiş müthiş bir şey geliyor bence. Umarım Şampiyonlar Ligi finalinde bir şekilde bir sakatlık, bir ceza, bir şey olur da Arda'ya bir şekilde yedekten de olsa bir forma şansı bulur. Ben o maçta o çimlerin üzerinde Arda Güler'i görmek ve sonunda da kupanın Real Madrid'in ellerinde kalkmasını çok isterim.
Yani gerçekten öyle. Keza kim kazanırsa kazansın bir Türk futbolcu Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış olacak. Diğer tarafta da Salih Özcan her ne kadar kısıtlı süre alsa da o da ülkemiz için önemli bir isim. Ama tabii senin mesela bahsettiğin işte uzatmalara gider şöyle olur böyle olur da bir Arda Güler oyuna atılsa. Yani şimdi Ancelotti'nin ilk seçeneği genelde Brahim Diaz oyuna atmak oluyor. Ama işte o maçın gidişatı bir şey olur. Arda Güler girer ve böyle bir şey bize armağan ederse gerçekten coşkudan yerlere yatarız herhalde diyeyim. Ufaktan da Şampiyonlar Ligi kısmını kapatalım ve son olarak biraz da kültürel paslar diyelim yine bölümü kapatmadan. Erdoğan'cığım senle başlayalım. Sende ne var kültürel paslarda?
Kardeşim biz Türkiye'de yaşayan Netflix izleyen insanlar olarak tabii ki de Serenay Sarıkaya'nın maskülen vücudunun sergilendiği Kimler Geldi Kimler Geçti adlı diziyi izledim. Beşinci bölümdeyim. Bilimum erkek kadın ilişkisiyle geçen bir dizi. Bir de çok flashback var dizide. Açıkçası biraz kafam karıştı. Şu an 5. bölümdeyim. Sanırım son 3 bölümü kaldı. Burada netleşiyormuş hikaye. Onu da haftaya güzel veya çirkin diyebilirim. Şu ana kadar giden olaylar fena değil yani. Hani sarıyor diyebilirim. Sadece şey garip. Hani okey tamam başrol Serenay. Etrafında da yan roller var böyle 5 kişilik bir arkadaş grubu bunlar. Yani sadece Serenay'ın başından olaylar geçiyor. Yani günler geçiyor diğer insanların tuvaleti bile gelmiyor gibi bir şey yani. O kadar Serenay merkezli bir dizi olmuş. O biraz bir eleştiri konusu yapabilirim. Bir de onun yanı sıra sana da burada şeyi sormak isterim. Abi Türkiye'deki Disney'de yani X-Men bir Türk dizisi gibi gidiyor. Yani dördüncü bölüm geldi, izledim. Her çarşamba bir bölüm. Yani Londra'dakiler yiyor da biz niye yiyemiyoruz bu çerezi anlayamadım.
Ya bizde de şöyle yani yine hafta hafta geliyor ama bitmek üzere. Hatta bugün gelmiş olması lazım. Ben de belki bölümden sonra izlerim. Gerçekten çok kaliteli bir iş. Ben de kültürel paslarda Disney Plus'tan devam edeyim o zaman. Yani son zamanlarda izlediğim en güzel işlerden biriydi ve oldukça da konuşuldu. Shogun diye bir dizi. Özellikle 1980'lerde yanlış olmazsa bir şeyi çekilmiş bu dizinin. Yani bir orijinal versiyonu var kitaptan uyarlanmış. Onun üstüne de işte güncel bir versiyonu şimdi yapıldı ve gerçekten çok güzel bir işti. Hatta kitaba bağlı kalarak bir sezonda bitmesi planlanıyordu. Şimdi o kadar beğenildi ki ikinci sezon için anlaşılmış ve kurgusal bir hikaye yazacaklar. Yani özellikle Japon kültürünü seven İşte çok ya samuray bir şey değil aslında. Birazcık farklı temaları var ama yine o kültürden çok fazla şey gördüğümüz özel bir iş. Hani böyle bir Game of Thrones'tur o kadar bomba bir şey beklemeyin ama kaliteli bir yapım izledim. Öneririm onu. Barbaros'tur senden ağır kültürel paslarda.
Abi ben yarın bir yeni nesil stand-upçılardan Özkan Çelik var. Ona bir gideceğim. Onunla ilgili bir sonraki hafta o kültürel pası atarım. Bu aralar benim de izlediğim Prens var. Yarın da son bölümünü artık sezon finali oluyor. O da ilk bir iki bölümü çok sarmamıştı ama sonrasında heyecanı yukarı doğru çektiler. Birkaç tane sansasyonel olay oldu. Bu zamana kadar herhalde kültürel pas atmamıştık Prens tarafına. O da bayağı bir kendi çevremdeki insanların izlediği bir dizi. İzlemeyenlere de buradan duyurmuş olalım.
Ben de buradan dinleyeceğimize hafta sonu gideceğim kültürel pastan bahsetmek isterim. Ben de çalgı çengi oynatmaya gideceğim pazar günü saat 7'de inşallah. Canlı izleyeceğim bir organizasyon. Umarım süre yetmedi 6'da kaldı. Biz deriz en büyük hayalim Fenerbahçe'ye 6 attıktan sonra 6 balonu yapıp kafamı yuvarlağın içine sokmak.
Evet, buradan ben Barbaros'un kültürel pasına verdi. Onunkini birleştireyim. Giray Altınok da büyük Galatasaraylıdır. Buradan hep beraber artık şampiyonluğu kutlarız bir sonraki bölüm diyelim. Ve bölümümüzün sonuna gelelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. You can't break me, never make me, but the soft the beast is outlaw style. Got a brother off the street.